Merhaba sevgili seyirciler. Kutsal Yolculuk'ta Doçent Doktor Caner Taslaman'la birlikte bugün Beşiktaş'tayız. Yıldız Hamidiye Camii'nde aslında Doçent Doktor Caner Taslaman'ın okulunun yani Yıldız Teknik Üniversitesi'nin tam karşısında sanki size konuk olduk gibi. Nasılsınız?
Hoş geldiniz. O zaman bu sefer ben hoş geldiniz diyeyim. Hep siz diyorsunuz.
Sağ olun. Çok teşekkürler. İlginç bir konu konuşacağız. Din ve bilimi konuşacağız. Enteresan tabii bilim batıyı ve dinde doğuyu temsil eden kavramlar haline geldi. Oysa ki bir zamanlar İslam zamanının hem bilim hem de felsefe dünyasında en üstün medeniyetini kurmuştu. Ama sonra neler oldu? Bugün nerelere geldik? Biraz belki yolculuk yapacağız ve konuşacağız. Filmi başa saralım mı? İlk olarak İslam dini nasıl bir ortamda ortaya çıktı ve sonra işte o yükselişini nasıl kazandı, hangi ayetler üzerinden bununla ilgili sizden bilgi alacağız. Başlayalım.
İslam'ın ilk ortaya çıktığı döneme gidersek Arap Yarımadası'na şunu fark edeceğiz. Oldukça geri bir medeniyet. Ciddi anlamda kendisinden önceki birçok medeniyette olan felsefe yok, sanat yok, bilim yok. Mekke şehrinden dolayı bir ticaret var. O ticaret birazcık canlılık getiriyor. Onun dışında insanların bir kısmı hayvancılıkla uğraşıyor. Hurma ağaçlarından işte belli bir besin elde ediliyor. Böyle oldukça düşük seviyede bir medeniyet olduğunu söyleyebiliriz. Daha önceki kendi eski Yunanlı, Babillerle de alakası yok. Onlardan da aşağı bir medeniyet. Ondan sonra bir bakıyoruz, bu kadar çorak bir toprağa Kur'an geliyor, Kur'an'ın vahyi geliyor ve birkaç yüzyıl içinde bütün dünyanın en gelişmiş medeniyetinin kurulduğunu görüyoruz. Bunun arkasında ne var? Bunun itici gücü neydi? Bu soruların cevabını bulmamız çok önemli. Bence bunun arkasındaki itici güç, bir, Kur'an'ın zihinleri inşa etmesi, iki, Kur'an'ın gönülleri inşa etmesi. Ve Kur'an bunları nasıl inşa etti? Tabii ki içindeki ifadelerle inşa etti. Kur'an'ın ayetlerine baktığınızda göklerle yeri üzerine düşünmemiz, geceyle gündüzün arka arkaya gelmesinin üzerine düşünmemiz, bunlardan sonuçlar çıkarmamız geçiyor. Başka bir Kur'an ayeti bize hayvanlara bakmamızı söylüyor. Onlardan sonuçlar çıkarmamızı söylüyor. Diğer Kur'an ayetleri hayatın üzerine düşünmemizi. Nasıl anne rahminin içindeki o evrelerden sonra aciz bir şekilde ortaya çıktığımızı, hayatı yaşadığımızı üzerine düşünmemizi söylüyor. Çünkü Kur'an medeniyete yani hem evren üzerine, kendi yaratılışım üzerine, hayat üzerine, hepsi üzerine bir akıl yürütme faaliyetini teşvik ediyor. Birçok Kur'an ayeti önde akıl yürütmeyle ilgili ifadeler var. Tefekkür ibadesi var. Tedebbür ifadesi var. Bunlar öyle bir şey yapıyor ki evreni düşünmeyi bir ibadet, evren üzerine akletmeyi, bir şeyler üretmeyi bir dini faaliyet olarak gören bir zihin bununla inşa ediliyor.
Aslında enteresan, şimdi hani hem zihinleri hem gönülleri inşa etti dediniz ya, sanki hani Kur'an-ı Kerim denince, İslam denince daha ziyade gönülleri inşa etmiş gibi bir algı var ama birazdan bahsedeceğiz. Özellikle düşünmeyle ilgili, akıl yürütmeyle ilgili çok önemli teşvikler var ve ayetler de var. İsterseniz hani düşünmeye teşvik eden, tefekküre teşvik eden ayetlerden örnek verelim.
Birkaç tane ben burada olsun. Özellikle tam ayet numaralarını da söyleyeyim. Seyredip sonra Kur'an'dan baksınlar, tavsiye ederim. Mesela bir ayette diyor ki geceyi gündüzü, güneşi ayı size emrinize musahhar kıldı. Yıldızları kendi emrine bağlı kıldı. Muhakkak bunda aklını kullanan bir toplum için deliller vardır. Nas suresi 12. ayet. Kasas suresi 60. ayette diyor ki size verilen şeyler dünya hayatının geçici menfaati süsüdür. Allah katında olan ise daha hayırlı ve devamlıdır. Aklınızı kullanmayacak mısınız? Bakın bir ayette gece gündüz güneş ay üzerine akıl yürütme. Diğer ayette akıl yaşadığımız hayat üzerine bir akıl yürütmeye davet ediliyoruz. Ondan sonraki bir ayette insanın yaratılış evreleri bahsedip bunlar üzerine akıl yürütmemiz geçiyor. O sizi önce topraktan, sonra çok az bir sudan, sonra asılıp tutunan bir şeyden yarattı. Sonra bebek olarak sizi çıkardı. Sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa eriştiriliyorsunuz. Sonra siz ihtiyar bir hale getiriliyorsunuz. Kiminiz daha önce vefat ettirilmektedir. Belirlenmiş bir ömre erişmeniz için böyle yapılıyor. Umulur ki siz akıl erdirirsiniz. Bu mesela insanın böyle bir damla sudan, çocukluktan, daha gelişkin evresine, oradan ölüme kadar bu sürecin üzerine de bir akıl yürütmemiz burada davet ediliyor. Mesela İslam'ı inkar edenler var putlardan dolayı. Bunlar atalarının dinine uyuyorlar. Mesela Bakara 170. ayette diyor ki, onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiği vakit, hayır biz atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona uyarız derler. Atalar hiçbir şeye akıl erdirememişlerse de mi? Bak dikkat edin, evvelki yanlış dinden gelen Kur'an'ın doğruluğu nasıl ayırt edilecek de Kur'an orada ölçüyü de akıl olarak koyuyor. Ondan sonra insanlar yeryüzünde başka bir ayette araştırma yapmaya teşvik ediliyorlar. Ankebut suresi 20. ayette diyor ki, yeryüzünü gezip de bir bakın, yaratmaya nasıl başlamış? Sonra Allah yeni bir ahiret hayatını da tekrar yaratacaktır. Muhakkak Allah her şeye kadirdir. Dikkat edin, yeryüzünü gezip de bakmak, Allah'ın nasıl yarattığını incelemek nedir? İşte apaçık aslında evren üzerine düşünmeye, bilimle davettir. Çünkü bunun en sofistike yapılmış hali bilimdir karşımızda. Hayvanlar üzerine eğer ki bu araştırmanızı yaparsanız, Kur'an ayetine teşvik edin, işte bu biyolojidir. Fiziksel dünya üzerine yaparsanız bu fiziktir, kimyadır. Zaten Kur'an'ın bu şekilde işte zihinleri bunlarla inşa etmesinden sonra bir bakıyoruz Müslümanlar, 9. ile 13. yüzyıl arasında dünyanın en gelişmiş medeniyetini kuruyorlar. O 7 ile 9. yüzyıl arası, 7. yüzyıl Kur'an'ın vahyedildiği dönem, 7 ile 9 arası yükseliş dönemi. 9 ile 13. yüzyıllar arası İslam'ın açık bir şekilde dünyada en üstün medeniyeti olduğu bir dönem. 13 ile 16 arası, hatta 13 ile 17 arası bir durgunluk, hiç kimsenin üstünlüğünün belli olmadığı bir dönem diyebiliriz. Bu 17'den itibaren günümüze kadar da Batı'nın üstünlüğünün olduğu bir dönem olarak karşımıza çıkıyor.
Peki bu yer değiştirmeyi neyle açıklıyorsunuz?
Bence yer değiştirmenin çok nedenleri var. Aslında bu çok uzun bir programı da hak eden bir konu. Bunlardan en önemlilerden bir tanesi bence kurumsal yapının iyi kurulmamış olması veya sonradan bozulmuş olması. Yani Oxford Üniversitesi'nde, Cambridge'de, ki Oxford 12. yüzyılda, Cambridge'de 13. yüzyıl gibi ortaya çıkan bir üniversite. Bu üniversitelerde neler var? Bakın bizde neler eksik. Onları tespit edin o dönemde 12. 13. yüzyılda. İşte bizde olmayıp onlarda olmasının sebebi odur diyor. Ve zaten Oxford Üniversitesi'nde de ilk dönemde kuruluşunda İslam dünyasından oraya aktarılan bilgi, o ilk kuruluşta, o ilk oradaki zihinlerin inşa edilmesinde bile etkili oluyor İslam dünyasından aktarılan bilgi. Bir. İkincisi sizin dediğiniz gibi İslam'da zihinle gönül ayıran bir yapı ortaya çıkıyor. Bir Kur'an'da olmayan uyduruk bir...
taassup mu diyeceksin?
Yani burada tabii kelimeyi iyi seçmeye çalışıyorum yanlış anlaşılmasın diye bir marifet inancı, ariflik tanımı var. Yani sanki bu böyle aklın üstünde daha önemli bilgiymiş gibi sunulan, gönülle sanki bazı insanlar çok özel bilgiler alacaklar. Bunlar daha önemli. Akıl ikinci planda gibi bir yanlış bazı tasavvuf sunuşları var.
Yani, gerçi mesela zamanın din alimlerinden bahsederken bugün hani ortaya koydukları keramet ya da nasıl işte gönül sultanıydı falan diye bahsederken bunun yanında şu belki bilinmiyor. Tıp dünyasında da zirvede. Değil mi?
İlk dönemlerde öyle. İlk dönemlerde gönül akıl bir arada. İbn-i Sina'nın kitapları ilk dönemde Kur'an 16. yüzyılda bile hala Batı'da okutuluyor. İbn-i Rüşd ve Latin İbn-i Rüşdçülüğü diye Batı'da müthiş bir akım ortaya çıkılıyor. Orada Biruni'nin yaptıkları, işte Arizmi'nin yaptıkları o dönemde dünyanın kültüründe daha sonradan önemli etkileri oluyor. Fakat ondan sonra benim dediğim yani bu 13. yüzyıldan sonraki dönemde bu gönül tarafı vurgulanması devam ederken aklın biraz küçümsendiği bir aşamaya geçiliyor bence kurumsal şeylerle. Bunlar tabii ki genellemeler. Bu bence özellikle bir de Kur'an'ın ilk dönemlerinde gördüğümüz şeylerde evrene bakarak, evren üzerine düşünerek bir ibadet anlayışı var. Bunlardan Allah'ın yaratışıyla ilgili, Allah'ın sanatıyla ilgili sonuçlar çıkarıp Allah'a düşünme zihniyeti var ilk dönemlerde. Daha sonradan bunlara karşı yine bir küçümseme, daha çok tecrit olma, yani toplumdan tecrit olarak belli bir yerde tekkede veya belli yerde tecrit olma ön plana çıkartıyor. Oysa gerçek anlamda bilimde gelişmek için, güçlü bir uygarlık kurmak için hayatın içine katılarak bir şeyler yapmanız, üretmeniz lazım.
Tabii.
Bence bunlar işte bu tecrit olma, yanlış bu marifet düşünceleri ve kurumsal yapının eksikliği üç temel sebep. Daha sonraki dönemde başta yapılabilenlerin yapılamamasının sebepleri. Ama bu tabii çok uzun bir konu.
Aslında çok enteresan. Sanki böyle bilimsel keşifler Allah'ın varlığını şüpheye düşürecekmiş gibi kimisine geliyor ama halbuki hani en büyük tartışmalardan biridir ki sizinle de buna dair program da yapmıştık. İşte evrim mi yaratılış mı? Big Bang teorisi, hani ol dedi olduydu falan gibi böyle bir fikir çatışmaları. Halbuki şimdi günümüzde modern bilimin ulaştığı gerçekliklerin aslında sonradan Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz zaman oradaki ayetlerin içinde de gizli olduğunu görüyoruz. Ama tabii bu bilimsel keşif sonrası onun o olduğunu anlıyoruz. Öyle bir ifadeyle. İsterseniz bunlara örnekler verelim.
Tabii. Bunlara evvelden bahsettiklerimi sonraya bırakayım da başka bazı not aldığım örnekler vardı. Bu programda örnek verilse iyi olur diye. Mesela bir Kur'an ayeti diyor ki gökyüzünü korumuş bir tavan kıldık. Enbiya suresi 32. ayet. Gökyüzüne baktığımızda binlerce kilometre şeffaf bir alan var. Aslında o şeffaf alan bize sürekli zararlı ışınları süzüyor güneşten gelen. Ve biz oradaki o koruyucu tabaka sayesinde dünyada yaşıyoruz.
Tabii.
Ve sadece atmosfer de değil. Dünyamızın merkezinde olan metaller yüzünden dünyamızın etrafında Van Allen kuşakları var. Van Allen kuşakları da uzaydan gelen zararlı ışınları diğerlerini süzüp dünyamızı yaşanır kılıyor. Biz şu anda bu sohbeti sizinle bu koruyucu kuşak sayesinde yapıyoruz. Ve Kur'an dikkat edin buna gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık diyerek işaret ediyor. Ve dikkat edin Kur'an'daki ayetlerin hiçbirinde bak sana bir mucize, ah sadece mucize olsun diye mucize. Kur'an'da mucize vardı hiçbiri çıkmıyor.
Evet.
Bunlar tamam olağanüstü bir mucizelik var ama o mucize üzerine biz düşündüğümüzde hem Allah'ın sanatını hem bize nimetlerini de daha iyi anlıyoruz. Yani Kur'an'da şöyle bir mucize bir ifade yok. İleride Obama diye biri gelecek de devlet başkanı olacak. Bak söyledik çıktı tarzı bir şey değil. Kur'an o dönemde bilinmeyen de bir şey gökyüzü nasıl korumuş tavan kıldı onu söylüyor. Bunu söyleyerek bir mucize gerçekleştiriyor. Fakat biz bu mucize üzerine düşündüğümüzde aynı zamanda Allah'ın sanatını anlıyoruz. Şu anda biz sizle bu şekilde konuşurken Allah'a bunun için şükretmemiz gerektiğini anlıyoruz. Bir elhamdülillah dememiz için, işte Allah'a şükretmemiz için bir sebebi anlıyoruz. Sübhanallah dememiz için, ki Sübhanallah Allah'ı eksikliklerden yüceltmek demek. Bunun nedenini anlıyoruz. Allahu Ekber demenin, Allah en büyüktür demenin bir temel sebebini anlıyoruz. Maşallah demenin, maşallah da Allah sayesinde olmuştur demek, maşallah demenin bir sebebini anlıyoruz. Yani Kur'an'ın ayetlerini salt böyle bir mucize bulmak için değil, bu mucizeleri keşfederken Allah'ın sanatıyla ilgili neler söylendiğini de anlamak gözüyle de bakmamız lazım. Başka da örnekler vereyim ki bunlara da hep böyle işte maşallah, sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber nasıl bize dedirttirecek diyerek bakalım. İşte ve o geri çeviren gök diye mesela Tarık suresinde geçiyor. İşte gökyüzü gerçekten zararlı ışınları geri çevirirken dünyadan da mesela suyu özellikle troposfer geriye çeviriyor, dünyamıza çeviriyor. Aslında atmosferde böyle bir yapı olmasa dünyamızdaki su kaçıp dünya yine yaşanmaz bir yer olabilirdi. Kur'an bu göğün geri çevirici yapısına dikkat çekmesi ayrıca enteresan bir şey. Mesela Naziat suresi 30. ayette yeryüzünü de yayıp yuvarlattık diye geçiyor. Burada daf kelimesi geçiyor. Daf kelimesi Arapça sözlüklere bakarlarsa hep yuvarlaklık ifade eder. Mesela deve kuşu yumurtası için de bu ifade kullanılır. Ve deve kuşu yumurtası için kullanılan bu ifadenin dünya için kullanılmasının başka bir enteresan yönü de var. Deve kuşu yumurtası da dünyamız gibi bizi elipsoittir. Yani böyle tam düzgün bir küre değildir. Kutuplardan basıktır dünyamız gibi. Mesela burada özellikle daf kelimesinin kullanılması, yeryüzünü yayıp yuvarlattı ifadesinin geçmesi olağanüstü bir ifade. Çünkü o dönemdeki insan daha evvelden de dünyanın yuvarlak olduğu söylenmiş o dönemden ama düz olduğunu da zannedenler var. Yani insanın ortak bir böyle bir görüşü yok. Mesela Nur suresi 40. ayette başka bir yerde geçiyor. Bir karanlık tarif ediliyor. Böyle uçsuz bucaksız bir karanlık diyor ki dikkat edin. İki tane çok enteresan şey var ayette. Bir diyor ki veya derin bir denizdeki karanlıklara benzer. Onu dalga üstünde dalga kaplıyor. Üstünde de bulut. Bir üstüne karanlıklar. Elini çıkarsa neredeyse onu bile göremeyecek. Birçok zaman ayeti böyle okuyoruz hızlı geçiyoruz. O bilimsel bazı bilgilerin farkında değilsek. Böyle Allah bir karanlığı tarif ediyor. Allah Allah çok enteresan diyor. Fakat ona dikkat edin. Bir dalga üstüne dalga ifadesi var. Bu mecazen söylenmiş gibi geliyor bize başta. Fakat sen denizlerle ilgili bilimleri incelersek denizlerde dip dalgaları da var. Gerçekten dalga üstünde dalga var denizlerde. Bu şimdi denizlerin altındaki bir karanlıkta bahsedince o karanlıkların üstünde dalga üstünde dalga var. Ve şimdi dikkat edin biz sizi birisi de karanlık için bir benzetme yap dese. Ben de siz de büyük ihtimal denizin altını örnek vermek aklımıza gelmez. Niye? Çünkü bizim yüzdüğümüz denizlerde denizin altı güneş varken görürüz ışık var. Evet. Işık var zannederiz. Oysa dünyanın en büyük karanlık alanları denizin altıdır. Niye? Çünkü güneşin ışığı kırıla kırıla belli bir metreden sonra aşağıya hiç ışık geçmez ve kapkaranlıktır, zifiri karanlıktır denizlerin altı. Fakat bizim de alabildiğimiz seviyede biz onu algılamayız. Bu açıdan da enteresan. Yani Kur'an'ın karanlık için denizin altını örnek verse öyle bir karanlıktır ki diyor elini çıkarsa bile onu göremeyecek denizin altında. Oysa biz denizin altında hiç böyle bir karanlık bilmeyiz. Ancak günümüzdeki aletlerle denizin altına dalınca biz denizlerin altının bu kadar karanlık olduğu ve nedenini de tabii anladık. Mesela burada da çok müthiş bir incelik var. Bazı ayetlerde böyle çok direkt bir mucizevi ifade var. Bazı ayetlerdeki ifade eden biz onun daki inceliği biraz daha dolaylı yorumla anlıyoruz. Mesela başka bir ayette Tarık suresi 12. ayette çatlaklarla dolu yer de işaret ediliyor. Bunu uzun dönemde birçok kimse mesela toprak böyle güneşte falan çatlamasıdır herhalde diye anlamış ama mesela benim tahminim buradaki ayette fay hatlarına işaret ettiğini daha çok diye düşünüyorum. Çünkü özellikle dünyamızı anlamamız için daha özel bir durum var. Yani bazı ayetlerde böyle mucizevi diyebileceğimiz ifadeler bana göre daha doğrudan evvelki verdiğim örneklerdeki gibi. Bazılarında ise bu daha çok yoruma muhtaç. O yorumda doğru mu değil mi biraz daha çok tartışmaya açık. Hani bunu da belirttiğim bir yan bilgi olarak. Mesela başka bir ayette, Nebe suresi 7. ayette dağlar için kazık olduğu geçiyor. Evtaden ifadesi kullanılıyor orada. O da enteresan bir şey. Şimdi oradaki Arapçada kullanılan o ifade çadırların kazıkları içinde kullanılan bir ifade. Ve kazık bir yerden gücünü nerede alır? Aslında kökünden alır. Köküyle durur. Şimdi dağlar içinde tam böyle ifade de bulunuluyor. Biz dağlara baktığımızda dağların hepsinin kökü olduğunu görüyoruz günümüzde. Hatta dağların kökü 9-10 katına kadar çıkar birçok dağın kökü. Şu anda gördüğümüz sıradan bir dağın kökü bile kendisinden kat kat büyüktür. Ondan mesela Kur'an'ın burada böyle bir kazıklar ifadesini kullanması, köküyle ayakta duran bir şeye dağları benzetmesi de bence böyle çok ince bir benzetme.
Çok.
İstiyorsanız hayvanlarla ilgili biraz bir şeyler anlatayım.
Evet, onu merak ettim çünkü programın başında az önce vurguladınız. Ne buldunuz?
Hayvanlarla ilgili mesela dikkat edin. Hayvanlarla ilgili bir dişilik takıları var 2-3 yerde Kur'an'da çok enteresan. Buradan anlıyoruz ki Kur'an'daki bir dişilik takısı bile çok ince şekilde seçilmiş. Mesela bir Nas suresi var, Arı suresi. Bu da çok enteresandır Kur'an'da. Hayvanların ismiyle alınan birkaç tane sure var. Bir tanesi işte bu Nas suresi. 68. ayetle 69. ayet arıdan bahsediyor. Orada diyor ki Rabbin dişi bal arısına vahyetti. Şimdi buradaki dişilik çok önemli. Çevirilerin çoğu orada dişilik takısı arıda Arapçada. Hem kelimelerde bu dişilik erkeklik takıları vardır hem de fiillerde vardır. Fiillerin dişi ve erkek çekimleri vardır. Şimdi burada hem dişilik fiilde çekim hem olmasına rağmen çevirmenlerin çoğu oradaki incelik önemli değildir diye düşünmüşler Türkçe'ye çevirirken. Türkçeden hani bu dişiliği erkekliği belirten bir şey yoktur diye. Rabbin bal arısına bildirdi ki falan diye çevirmişler. O ama Arapçasında açıkça orada bir dişilik takısı var. Evet, şimdi o dişilik takısıyla çeviri yaptığında size ayetteki incelik daha güzel açığa çıkıyor. Ayet diyor ki Rabbin dişi bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda, insanların kuracakları kovanlarda evler edin. Sonra meyvelerin her türlüsünden ye. Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollara koyu diyor. Sonra onların işte karınlarından, bal çıktığından falan bahsediyor ayet. Şimdi burada günümüzde biz şunu öğrendik. Aslında arı kolonisi genelde ana arı ve çocuklar. Ana ve kızlarından oluşan bir kolonidir. Erkekler sadece çiftleşmeye yarar, ondan sonra da birçoğu kovandan atılır. Yani ciddi bir şey. Şimdi burada sayılan Kur'an'daki şeyler ne bakın? Kovan yapması geçiyor, evler edilmesi. Ve bal yapması geçiyor. Bal yapmak için işte çiçeklerin özlerini toplamasına bahsediyor. Bütün bu işleri bir tek dişi arı yapar. Bunların hiçbir şekilde erkek arı karışmaz. Bakın Kur'an'daki buradaki bir dişilik takısı bile ne kadar ince seçilmiş.
Evet.
Fiil de geçerken bilmeyenler için söyleyeyim. Yani sırf Nahli diye geçmesi oradaki yani isimde dişilik çekimi değil. Kuli diye geçiyor veya Fesluki diye geçiyor. Yani oradaki fiillerde de dişilik çekimi var. Bunu bir kez daha da burada vurgulayayım. Aynı mesela incelik çekimle ilgili örümcekte dişilik takısı olmasında buluyoruz. Örnek vereyim. Ankebut suresi 41. ayet. Bu ayet aslında Allah'tan başka dostlar edinenlerle ilgili bir örnek veriyor ayet. Diyor ki Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu kendisini ev edinen dişi örümceğin örneğine benzer. Gerçek şu ki evlerin en çürüğü güvenilmesi dişi örümceğin evidir. Keşke bilselerdi. Şimdi Allah'tan başka dostlar edinenlerle ilgili bir örnek veriyor Kur'an. Ve burada örümceği seçiyor ve burada dişilik çekimi var. Dişi örümceğin evidir diye geçiyor. Burada da aynı şekilde fiil ve dişilik çekimi var. Ya bize baktığımızda peki niye dişi örümcek? Genel olarak örümcek geçmiyor. Bir, örümceklerde genelde örümceğin evini yapanlar dişilerdir. Hı hı. Erkekler istisnai olarak arada yaparlar ama temelde dişi örümcektir. Örümcekte yuva yapan. İki, gerçekten de en güvenilmesi niye örümceğin evidir? Çünkü örümceğin evi öyle bir evdir ki siz oraya misafir diye gelirseniz o ev aslında bir tuzaktır. Örümceğin yemeğini yedi, sizi öldürür. Hı hı. Hatta dişi örümceğin evi daha da güvenilmezdir. Niye daha güvenilmezdir? Çünkü dişi örümcek kendi erkeğini bile yer. O kadar güvenilmezdir. Kur'an öyle bir örnek veriyor ki siz Allah'tan başka dostlara giderseniz o dostlarda bir tek perişanlık bulursunuz. Onlar sizi perişan ederler. Bunun için bir örnek verirken öyle bir örnek veriyor ki ince örnek. O dişi örümcekten veriyor. Oradaki dişilik takısından örnek veriyor. Erkeğini yiyen bir dişiden örnek veriyor.
Evet, çok
evet.
Güzel.
Burada tabii bir ince de şey var. Bir Nem suresinde de var böyle bir dişilik takısında incelik. Mesela karınca vadisi, bu tabii Süleyman kıssasının detayına girmeyin. Bir karıncadan bahsediyor. Süleyman orduları geliyor. O karınca bunu görünce geldiklerini, ey karıncalar yuvalarınıza girin diye diğerlerine haber veriyor. Burada da yine dişilik takısı var. Dişi karıncada nemletun diye geçiyor. Dişilik çekimi var. Dediki diye de yine dişilik çekimi var. Kalet. Orada da dişilik çekimi var. Buradan da şunu biliyoruz ki karıncalarda ki belli vazifeler vardı. Kolonide hiyerarşik yapılanma da vardı. Böyle vazife taksimi de vardı. Buradaki gözetleyici karıncalar, işi yapanlar yine dişiler. Yani aslında karıncaların kolonisi arılara çok benzer. Bunlar da hep ana kızlar yuvasıdır. Erkekler çiftleşme dışında pek işe yaramazlar yani bu kolonilerde. Buradaki sayılan işi de yapan yine dişi karınca ve Kur'an'da burada ince bir şekilde geçiyor. Bu dikkat ederseniz ne kadar Kur'an'daki kelimelerin, takıların bile ince şekilde
hiçbir şey boşuna değil.
Hiçbir şey değil tabii. Ve dikkat edin Kur'an bir yandan bakıyorsunuz atmosferle ilgili örnek veriyor.
Evet.
Bu taraftan hayvanlar dünyasından örnek veriyor. Birazdan örnek olursa anne rahminde çocuğun yaratılışı nasıl anlatın onu.
Orada bunların, da mucizevi ifadeler.
Tabii. Bunlar da mesela birkaç tane örnek anne rahminde bizim yaratılışımızla ilgili örnekler vermeye çalışayım.
Lütfen.
Mesela diyor ki Kıyamet Suresi 36. 37. ayet. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi dökülen meni de bir damlacık değil miydi? Burada insanın meninin içine bir ufak damlacık yani nutfe olduğu geçiyor. Son birkaç yüzyıla kadar aslında anne rahmindeki gelişimlerin nasıl oluştuğu falan bilinmiyor. İnşallah bir gün bir fırsat olsa bir program biyoloji tarihindeki eski görüşler nelerdi falan biyoloji felsefesinde de anlatalım. Yani böyle sanki Rus matruşkaları gibiydi insanlar ilk spermde. Onlar açıldıkça yani ilk yumurtada ondan sonra her birinde bir tanesi açılıyor gibi. Şimdi detayına burada giremeyeceğim. Çok enteresan
sonuçta akıl
görüşler.
Yürütüyorlar. Ne olabilir? Ne olabilir?
Ama dikkat edin insanların menideki bir damlacık evet. olmasında bir incelik var. Nutfe böyle bir şeyin çok ufak bir parçası anlamına geliyor. O meni zaten az bir su. Onun çok ufak bir parçası olmasına dikkat çekilmesi. Çünkü gerçekten insan meninin hepsinden değil. Onun içindeki spermden, o da yüz milyonlarca spermden bir tanesinden oluşuyor. Böyle ufacık bir parçasına diye dikkat çekilmesi orada bence ayette ciddi bir incelik. Ki başka bir ayette de mesela Secde suresinde yine o bir suyun, bayağı bir suyun insan özünden, sülalesinden yaratıldığı diye geçiyor. Yani o suyun hepsinden değil, onun içinden belirlenmiş bir özden oluştuğu yapıyor. Burada da bir, yine müthiş bir incelik çıkıyor ayette karşımıza. Bu mesela Necim suresi 45. 46. ayette bir ifade var ama bu da günümüzde birçok kimseye de mesaj vermek istiyoruz. Hani birçok kimse karısını yav sen bana yine erkek doğuramadın falan diye suçluyoruz ya. Şimdi hem bir biyolojik gerçek hem Kur'an'ın buna nasıl işaret ettiğine ilgili bir şeye bakalım. Gerçekten de o erkek ve dişi olarak iki çifti yaratandır. Dikkat edin.
X cinsleri ve Y yaratan kromozom.
Evet. Akıtılan meninin bir damlacığından yani ufacık o meninin bir parçasından cinsiyetle Kur'an o meninin bir parçası arasında ilişki kuruyor.
Yani cinsiyet belirleyen bir, erkek tabii, sonuçta.
XX kromozomu vardır dişide. Erkekten XY Y kromozomu gelir. Erkekten gelen X kromozomu X birleşirse yine dişi olur. Y kromozomuyla Z birleşirse erkek olur. Yani aslında farklılığı sağlayan kromozomların temeli erkekten geliyor.
Aynen
o yüzden
öyle.
Aslında cinsiyet belirlemede temel de erkektir. Yani burada en bir mesaj vermek için bir şey bu. Yine burada Kur'an'da işaret etmesi açısından da ayrıca bir bunda incelik var. Aslında Kur'an'da anne rahmindeki oluşumlar çok böyle detaylı, çok olağanüstü bir şekilde yine tarif ediliyor. Mesela bir Müminin suresi 13. 14. ayetten örnek vereyim. Sonra onu sağlam bir yerde damlacık kıldık diyor. Buradaki sağlamlığa dikkat çekilmesi de tabii yine enteresan. Rahim 50 gramlık bir şey. 5 kilo kadar bir şey taşıyor kendisini 100 katı kadar. Hı hı. Bu dünyada belki bir taşıma rekorlarından birisi sayılabilir. Kendisi de anne rahmindeki o gelişimi de 1 kiloya kadar çıkıyor ama rahim kadar esnek kendi o ilk yapısından yeni yapıya adapte olan başka bir organ göstermemiz mümkün değil ve müthiş bir sağlam yapısı var o kendi hacmine göre. 14. ayette de şöyle geçiyor. Sonra o damlacığı, başta bazılık değil, asılıp tutunan bir şeye dönüştürdü, alakaya. Hani Kur'an'ın ilk vahiyetlerinde de insanı alakadan yarattı diye geçiyor ya, başka bir yerde bahsediyor. Kur'an'ın ilk vahyedilen ayetlerinden biridir o. Burada kişiye dikkat edin. Alaka burada, o Kur'an'da başka yerde de insanı alakadan yaratıldığı geçiyor ama buradaki sırası da geçiyor. Alakanın hangi aşamada olduğu geçiyor. Başlangıcı nutfe. Yani çok ufacık bir parçacık. Sonra alaka aşaması olduğunu söylüyor. Alaka da Arapçada aslında asılıp tutunan şey demektir. Şimdi çevirmenlerin bir kısmı onu anlayamadıkları için ya bu nedir falan olsa olsa kan fıhtığıcıdır falandır diye çevirmişler. Aslında Arapçadaki alak kelimesinin direkt manası asılıp tutunmak. Gerçekten embriyolojinin de içine gitseniz muhteşem burada bir şey var. Gerçekten cenin ilk aşamalarında rahim duvarına yapışır.
Evet.
Asılıp tutunur. Ve Kur'an ona da bir o dönemdeki asılıp tutunamadan bir terminoloji oluşturup alak demiş. Bugün de bundan birçok kimsenin haberi yok. İlahiyatçıdan da haberi yok, haberi yok. Yani Arapçadaki gerçek anlamını bıraksa mucizevi şeyi açığa çıkacak.
Evet.
Onu da olsa olsa bu herhalde bir kan pıhtısıdır falan da filandır diye gitmişler orada başka bir...
İlahiyatçılar bilim adamlarıyla birlikte belki çalışmalı bu.
Ya o kadar önemli yani bir şey söylediniz ki üzerine belki birkaç program yapılması gerekli bir şey. Yani ilahiyat eğitimi nasıl olmalı ve bilimciler.
Bir reklam arası vermemiz gerekiyor.
Verelim.
Ve devam edeceğiz. Doçent Doktor Caner Taslaman'la din ve bilim üzerine sohbet ediyoruz kutsal yolculukta ve aslında din ve bilimin birbirinden farklı iki ayrı alanın kavramı olmadığını çok rahatlıkla anlıyoruz. Çünkü siz ayetlerden örnekler veriyorsunuz ve gerçekten de tam da bilim dünyasının ortasına oturacak gerçekliklere işaret eden unsurlar.
Evet, buyurun hocam, buyurun. Bir şey belirtmek istiyorum burada yanlış anlaşılma olmasın diye. Kur'an birçok şeyi doğrudan söyler, sonucu söyler. Fakat bilimin doğası gereği aşama aşama oralara gelmesi lazım. Mesela anne rahmindeki oluşumları Kur'an anlatırken doğrudan size sonucu söylüyor. Mesela bir alaka aşaması olduğunu söylüyor. Fakat bilim oraya gelmek için mikroskobun gelişmesi lazım. Gelişmesi için optik teorisi lazım. Heysem'in önceden çıkması lazım. Galileo gibi birilerinin çıkması lazım. Optik teori, Newton'un olması lazım. Daha sonra hücre teorisinin olması lazım. Daha anne rahmindeki gelişmeleri anlamamız için işte Watson ve Crick 1950'li yıllarda yaptığı gibi aşamalar lazım. Bilim bu aşamalardan geçer. Onu nedensel mekanizmalarıyla görüp çözerek anne rahmindeki aşamaları, diğerlerini hakkında sonuçlara varır. Fakat Kur'an bu aşamalardan geçmediği için Kur'an sonucu direkt söyler. O yüzden Kur'an bir bilim kitabıdır demek aslında yanlıştır. Çünkü Kur'an'da böyle nedensel aşamaları söyleyerek yok. Fakat bunların yaratıcısından Kur'an geldiği için söylediklerinin de bilimle bir ilgisi var. Yani biz Kur'an'ın söylediklerinin bilim açısından önemli olduğunu söylerken Kur'an'ın bir bilim kitabı olduğunu tam söylemiyoruz. Arada bir fark var. Birçok kimse bu farka dikkat etmiyor.
Aslında hani Kur'an herkesin anlayabileceği basit ifadelerle bugün ulaştığımız bilimsel keşifler sonuçta hepimiz için çok komplike.
Evet.
İşte o çok komplike gerçeklikleri herkesin anlayabileceği dilde söylediği için bizim hakikaten o noktaya gelmemiz gerekiyor ki Aa evet. Tabii. Meğerse buymuş diyebilirim.
Ama Kur'an bunun nasıl bulunacağını, reçetesini de vermiyor. O yüzden Kur'an'a bakıp bilim de geliştirmek aslında bir tek mümkün değil. Bu
mümkün
şu şekilde,
değil elbette.
Yani anne rahmindeki yeşil mikroskobu nasıl geliştireceğimizi söylemiyor. Fakat başka ayetlerde Kur'an yaratılışının nasıl başladığına bir bakın. Yerle gök arasındakileri düşünün derken oraya bir teşvik ediyor, bir motivasyon veriyor bilimin gelişmesi için. Fakat formülleri nasıl bulunacağımızın sırlarını vermiyor. Hı hı. Sonucu da söylüyor.
Şimdi yer ve gök dediniz. Biraz da evet, gökten bahsedelim. Güneş ve aya dair ne söylüyor?
Kur'an'da mesela Yasin suresi 38. ayette diyor ki, güneş de bir karar yerine doğru akıp gitmektedir. Bu üstün olan ve bilenin takdiridir diye geçiyor. Şimdi birçok kimse şöyle zannediyor olayı. O bir yanlışı da düzeltelim. Güneş ortada duruyor, dünya etrafında dönüyor zannediyoruz. Oysa aslında güneş hareket ediyor hızla ve hareket eden bir güneşin etrafında dünyamız dönüyor. Aynı zamanda galaksimiz de hareket ediyor. Yani biz duran bir güneşin etrafında dönmüyoruz. Giden bir güneşin etrafında dönüyoruz. O bazılarının sandığı gibi sabit bir güneş yok. O yüzden şimdi evvelden zannedilen şey şu. Birçok insan zannediyor ki dünya duruyor, güneş etrafında dönüyor zannediliyor. Bunun için de başka bir Arapça kelimelerle ifade edilebilir mi? Kur'an'da böyle bir şey yok. Daha sonra bazıları zannetti ki, hala bazıları yanlışlıkla öyle zannediyor. Güneş ortada duruyor, dünya etrafında dönüyor zannettiler. Ha, o zaman da güneş hareket ediyor denmezdi Kur'an'da. Oysa Kur'an'da geçen ifade ne eskiden zannedildiği gibi dünyanın etrafında dönen bir güneş, ne sabit bir güneş, hareket eden bir güneş. Ceyran ifadesi geçiyor. O yüzden ayette güneşin bir hedefe doğru gitmesi, bir yere gittiğini söylenmesi çok ince bir ayet. O iki tane yanlı görüşten de farklı bir şey. Mesela ayla ilgili de enteresan bir ifade var. Bu Şems suresi 1. ve 2. ayet. Ve güneş ve onun parıltısına ve uyup onu izlediğinde aya. Talaha ifadesi geçiyor burada. Ayın güneşi izlediği geçiyor. Aslında dikkat ederseniz hareket eden güneşin etrafında dünyamız gidince, ay da dünyamızın etrafında dönünce, aslında ayın da o büyük uzay, genişleyen uzayda nereye gideceğini belirleyen yine güneş oluyor. Ay da aslında güneşe tabi. Çünkü o da güneş sistemimizin bir parçası. Burada o yüzden ayın güneşi izlemesindeki tala ifadesi geçmesinde de bence bir incelik var. Ayrıca güneş ve ay bir hesap iledir diye Rahman suresinde geçiyor. 17. yüzyıldan sonra batı biliminin gelişmesindeki en önemli sebeplerden biri matematikle deney ve gözlemin birleştirilmesidir. Gök olaylarında özellikle matematiğin içine girmesi, sokulmasıyla gerçek anlamda gelişme olmuştur. Ve güneşin ve ayın bir hesaba dayalı matematiksel yapısının olduğuna Kur'an'da dikkat çekilmesine de bence yine burada bir incelik var. Başka incelikler de var Kur'an'da. Mesela bir şey, bu evvelden bahsetmediğim tarzı şey değil. Ay kelimesi Kur'an'da 27 kez geçiyor. Bunda bile bir incelik var. Ay dünyanın etrafındaki dönüşünü 27 günde tamamlar. Dünya hareket ettiği için o 29,5 günde aradaki fark tamamlanır ve ay takviminde günler 29,5 günde olur. Ondan bazı seneler 29, bazı seneler 30 gün geçer. Ramazan ve diğer aylar. Fakat sabit dünya olarak alındığında ayın dünyanın etrafındaki dönüşü 27 günde tamamlanır. Ve kamer kelimesi Kur'an'da ay kelimesi 27 defa geçer. Bunda bile bir incelik var.
Eminim bu tarz örnekler daha çoğaltılabilir ve hatta gün geçtikçe bir hafta sonra konuşsak yenileri eklenir, bir ay sonra konuşsak yenileri eklenir. Ama tabii biz süremiz el verdiğince bunları burada zikredebiliyoruz. Ben şunu soracağım. Aslında ilahi kelam olduğunun kanıtlarından biri de bu. Hani sonuçta tabii, biri oturup yazmış olsa, bir konuda uzman olsun ki o yüzyılı düşündüğümüz zaman ne mümkün bu kadarını biliyor olması. Hemen her konuda, öyle değil mi?
Harika bir noktanın altını çizdiniz. Yani bu söylediğiniz o kadar önemli ki. Buradaki dikkat etmemiz gereken şeylerden biri bu. Kur'an bir yandan annenin rahminin içindeki gelişimi anlatıyor. Bir yandan hayvanlarla ilgili dişilik takısında bir incelik oluyor. Bir yandan güneşin ayın hareketi var. Bir yandan evrenimizin nasıl genişlediği var. Bir yandan göğün korunmuş tavan olduğu var. Bir yandan dağların kazık olduğu gibi. Bakın bunlar ne kadar ayrı alanlar. Bir yandan dağlarla ilgili şey deseniz jeoloji oluyor. Öbür taraftan astronomi oluyor. Diğer taraftan bakarsanız biyolojiyle ilgili bir şey anlatılıyor. Embriyolojiyle ilgili bir şey anlatılıyor. Bu ne kadar olağanüstü bir şey. Ve bütün bunların geçtiği kitap, bunlar bir sürü ayrı kitaptan toplamadık bunlar. Tek bir kitaptan bahsediyoruz bütün bunları yapan. Ve bu kitabın vahyedildiği dönem medeniyet olarak oldukça geri bir medeniyet. Ondan başlangıçta bunu vurguladık. oldukça gerilim. Ne felsefe var, ne bilim var. Çok çok basit sıradan bir medeniyetin içinde bunun gelmesi diyoruz. Mesela o medeniyet bunu netice veremez. Çünkü Kur'an inkar edenler ne diyorlar? Bunu bir insan sözüdür bu, insan uydurur diyorlar. En fazla diyebilecekleri şey şu, o dönemdeki bir topluluk işte Hazreti Muhammed'e yardım etti, bunu beraber uydurdular.
Nasıl
fakat
bir topluluksa,
biz bir görüyoruz ki tabii, o dönemdeki insanlığın ortak aklı bile bu Kur'an'ın bu ifadelerini söylemeye yetmeyeceğini görüyoruz. İşte Hazreti Muhammed için bazıları işte deli diyorlar o dönemde. Şimdi bakın, bir insanın bunları uydurması mümkün mü deli olsa? Bazıları diyor ki menfaat için uydurdu bunu. Peygamberimizden 1300-1400 yıl sonra bu ifadeler anlaşılmış. Mesela evrenin sonu geleceğini söylüyor Peygamberimiz anlaşılmış. O dönemde görüyoruz Kur'an'da Peygamberimizi alay ediyorlar bunları söylediği için. Hayır. Evrenin sonu geleceği için. Yani o dönemde aleyhine bunları söylemesi.
Bir de öyle nasıl bir menfaat olsun ki çok büyük zorluklarla bir yaşam tabii sürüyor. Acılar çekiyor. Yerinden yurdundan işte hicreti biliyoruz. Yani tüm bu yaşananlar ne menfaat?
Demin söylediğimiz ifadeyi alalım. Mesela güneş bir yere doğru gitmektedir. Ya o dönemin bilim seviyesinin alakası yok bunun.
Hiç.
Bunun ne menfaati olabilir buna? Menfaati olmayacak kendi aklıyla bildi deseler. Bir insan kendi aklıyla kibriti ben diyorum keşfetse bunu ben yaptım deme eğilimi olur.
Evet.
Niye kendine mal etmeyip işte bana vahyedildi desin? Üstelik o dönemdeki insanların ortak aklı da bunu uydurmaya yetmez. Kafadan atarak bunları söyledi demek gerçekten bana göre çok gülünç bir durum olur. Evet. Sadece bir inkarcı inadından başka bir şey olmaz. Hazreti Muhammed teleskobu buldu, gözlemledi evrenin genişlediğini o dönemde. Anne rahmi içinde mikroskobu buldu, onu da öyle yaptı. Dağlarla ilgili de aslında çok da iyi bir jeologtu. Dağların işte kökleriyle ilgili şeye işaret etti gibi bir şeyi söylemek isteyen varsa buyursun. Yani böyle bir iddiada bulunabilen varsa onları da bekliyoruz. Hodri Meydan bu iddiayı ortaya koysunlar. Biz ne dersek diyelim. Kur'an'da bir ayette Araf suresi 132. ayette deniyor ki peygamberi bizi büyülemek için delil olarak her ne getirirsen getir. Biz sana inanmayacağız. Şimdi biz ne anlatırsak anlatalım. Kur'an'da ne mucize ortaya çıkarsa çıksın. Emin olun birçok insan inanmama inadındaysa yine inanmayacaktır. Yapabileceğimiz bir şey yok. Ama biz burada diyoruz ki bir akıl insanların kararında ortak bir güçtür, ortak bir araçtır. Biz aklımızla samimi olarak düşünelim. Nasıl bir kitapla karşı karşıyayız? Bu kitabın müthiş bir iddiası var. İsra suresi 88. ayette diyor ki, eğer bütün insanlar ve cinler bir araya gelseler ve birbirlerine destek olsalardı, bu Kur'an'ın bir benzerini meydana getiremezler diyor. Kur'an böylesine bir iddia ortaya atıyor. Diyoruz ki Hodri Meydan, Kur'an'dan önce başka bir kitap getirin. Böyle tek bir kitap bu kadar konuda işte Kur'an gibi. Siz de bir kitap ortaya koyun. İşte o kitapta da benzer şeyler var. Ne olacak bunları insanlar söylemiş diyebiliyorsanız deyin. Ve bu kitap sadece bu mucizeleri ortaya koymuyor. İnsanların öldükten sonra da ne olacağını söylüyor. Evet. Hayatına anlam da veriyor. Ahlaka temel de veriyor. Yani bu kadar ayrı ayrı bilim dalları ilgili mucizeleri kendinde toplayan kitap, aynı zamanda milyarlarca insanın rehberi olmuş bir kitap. Bu kadar çok özelliği kendinde toplayan bir kitap varsa, bir insanların ona samimi olarak düşünmesi gerekir.
Evet, siz hem bir ilahiyatçı hem bir felsefeci olarak düşünmeye davet ediyorsunuz. Diyelim
Kur'an
öyle
davet noktalıyorum. Ediyor. Biz de Kur'an'ın anca burada tercümanıyız. Onu tekrar ediyoruz.
Peki çok teşekkür ederim Caner Taslaman. Geldiğiniz için, anlattığınız için. Bugün Yıldız Hamidiye Camii'ndeydik. Doçent Doktor Caner Taslaman'la din ve bilimi konuştuk. Bu kadar. Bugünlük hoşça kalın.